Ayrım 6 ve 52. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, korkunç zenci ağlayık Ece'ye, ey efendim bana izin ver sana yakın olayım demiş. Bunu duyan Abriza Ece, ey bir kölenin oğlu olan zenci köle, sen hangi cesaretle böyle önümde açık saçık görünüyorsun? Şimdi benim savunmasız, zenci kölelerin en alçağının elinde bulunmam nedenle utanç vericidir. Sefil mahluk, içinde bulunduğum durumdan kurtulmam ve beni güçsüz kılan kadınsı yanlarımın iyileşmesi için Allah bana yardımcı olsun da senin küstahlığını kendi ellerimle cezalandırayım. Senin bana dokunmuş olmanı görmektense kendimi öldürmeyi ve yaşamımdaki acıları ve felaketlere son vermeyi yeğe tutarım demiş ve şu dizeleri okumuş. Peşimi izlemekten vazgeçmeyen sen ne zaman buna son vereceksin? Bahtımın ve talimin yol açtığı denemelerin acısını yeterince tatmadın mı? Ve umarım ki hiç değilse Tanrı beni kaba saldırılardan koruyacaktır. Neden ısrar ediyorsun? Alçakça ahlaksızlıklara ne arzum ne de eğilimim olduğunu sana hiç söylemedim mi? O halde bana aç gözü safahatın obur gözleriyle bakmaktan vazgeç. Ve ilkin beni Yemen çeliğinden yapılmış bir kılıçla kesip parçalamadıkça bana dokunmayı umma sakın. Asla unutma ki ben tertemiz olanlardan, soylular ve kanı en yüce olanlardan biriyim. Öyleyse ey köle, sen nasıl gözlerini kaldırıp bana bakmaya cesaret edebiliyorsun? Sen ki zarif ve gelişmiş bir ırktan olmaktan uzaksın. Zenci ağlayık bu dizeleri duyunca büyük bir hiddete kapılmış. Yüzü öfkeden kızarmış ve yüz hatları kızgınlıktan gerilmiş. Burun delikleri şişmiş ve kalın dudakları büzülmüş ve tüm varlığı sarsılmış ve şu dizeleri okumuş. Ey kadın! Aşkının kurbanı, muzaffer bakışlarınla kıyma uğramış olan beni asla böyle reddetme. Yüreğim senin arzunla zaten paramparça. Ve ben de sabırdan yana geriye kalanla tüm bedenim ezilmiştir. Sesin sadece duyulmakla beni büyülüyor, esir ediyor beni. Ve ben arzuyla ölüp giderken aklımın da uçup gittiğinin farkına varıyorum. Ey acımasız kadın! Yeryüzünü muhafızlarınla, askerlerinle kapladığını görsem de arzularımın gayesine ve beni kandıracak olan mahrum olduğum suya, doğal suya ulaşmayı sağlayacağım. Bu dizeleri işitince Abriza öfkeden ağlamış ve ey utanmaz köle, ey zenci piçi, sen bütün kadınların birbirine benzediğini mi düşünüyorsun ve benimle bu tarzda konuşmayı sürdürmeye cesaret edebileceğini mi sanıyorsun demiş. Bunu duyan zenci ağlayık, Abriza'nın onu kesinlikle reddettiğini anlayınca artık hiddetini dizginleyemez olmuş. Kılıcı elinde olduğu halde onun üzerine atılmış ve onu saçlarından yakalayarak kılıcını gövdesine daldırmış. İşte Abriza Ece'nin ölümü bu tarzda bir zencinin eliyle olmuş. Bunun üzerine zenci ağlayık Abriza Ece'nin zengin eşyalar ve mallarıyla yüklü katırlarını almış ve onları önünde sürerek dağlık yerlerden telaşla kaçmış. Abriza Ece'ye gelince, can verirken kederi içinde başını tozlarla kaplayan ve giysilerini yırtarak yüzünü dövüp kanlar fışkırtan ve ''Ey bahtsız efendim, senin gibi savaşçı ve yiğit olan bir kimse nasıl olur da sefil bir zenci kölenin darbeleri altında böylesine yaşamını yitirir?'' diye haykıran sadık cariyesi Mercani'nin ellerine bir oğlan çocuğu doğurmuş. Ama Mercani tam ağlayıp sızlanmalarına dindirdiği sırada göğü bir bulutun sardığını ve süratle yaklaştığını görmüş. Ve birdenbire bu bulut dağılınca altından atlı yaya askerler belirmiş. Bunların hepsi Kayseri yakılığına bürünmüş bulunuyormuş. Gerçekte de bunlar Abriza'nın babası Kayseri yakırılı Hardopyos'un ordusuymuş. Çünkü söylentiler Abriza'nın manastırdan kaçtığını öğrenen Kral Hardopyos'un kulağına da gelmiş. Hemen askeri birliklerini toparlamış ve bunların komutasını kendi üzerine almış ve Bağdat üzerine yürümüş. Ve böylece kızı Abriza'nın öldürülmüş bulunduğu yere gelmiş. Kızının kanlar içindeki bedenini görünce kral atından yere atlamış ve yerde uzanmış yatan gövdeyi kucaklarken baygın yere düşmüş. Merdane de sıcak gözyaşlarıyla ağlayıp sızlanmaya başlamış. Sonra kral yeniden kendine gelince ona tüm öyküyü anlatmış ve ona kızını öldüren, kızına yapacağını yapan şehvetle dolu Şah Ömer'in nemanın kölelerinden bir zenci köledir demiş. Kral Hardopios da bu sözleri işitince gözünde tüm dünyanın karardığını görmüş ve korkunç bir intikam almaya karar vermiş. Ama bu onu acele olarak kızının cesedini yerleştirdiği bir sedye getirtmekten alıkoymamış. Ve ilkin cenaze kaldırma ve gömme görevlerini yerine getirmek üzere Kayseriye'ye dönmek zorunda kalmış. Kral Hardopios Kayseriye'ye ulaşınca sarayına girmiş ve süt anası felaketler anasını getirip ona ''Süt ana, Müslümanların kızıma ne yaptığına bak, şah bekaretini gidermiş ve kölesi de tecavüz etmek isteyerek onu öldürmüş ve ondan mercanenin ilgilendiği şu çocuk doğmuş. Bu yüzden Mesih üzerine yemin ederim ki kızımın öcünü alacak ve içine düştüğüm utançtan arınacağım. Yoksa kendimi kendi ellerimle öldürmeyi yeğlerim demiş. Ve sıcak gözyaşlarıyla ağlamaya başlamış. Bunun üzerine felaketler anası ona, öç alma konusuyla kafanı yorma ey kralım. Bu Müslümana suçlarının cezasını ben tek başıma ödetirim. Çünkü onu ve çocuklarını gelecek zamanlarda dünyanın tüm ülkelerinde tarihin uzun süre söz konusu edeceği bir tarzda öldürürüm. Ama senin asıl sana söyleyeceklerimi iyice dinleyip sadakatle yerine getirmen gerek. Önerim şudur. Sen sarayına Kayseriye'nin en dolgun göğüslü ve bekaretine dokunulmamış en güzel 5 kızını, aynı zamanda krallığının yöresinde bulunan İslam ülkelerinin en büyük bilginlerini ve en değerli aydınlarını getirtmelisin. Ve bu İslam bilginlerine bu genç kızları kendi usullerine göre yetiştirmelerini salık verirsin. Bunlar onlara böylece İslam yasalarını, Arap tarihini, halifelerin ve tüm İslam hükümdarlarının yazdırdıkları yıllıkları, dahası onlara davranış sanatını, nezaketi ve hükümdarlarla konuşma tarzını, bunlara sakinlik ederken nasıl dostça davranılacağını, en güzel şiirleri ve onları en güzel tarzda okumayı, şiir yazma ve konuşma yöntemlerini ve de musiki sanatını öğretsinler. Ve de bu eğitim 10 yıl sürme tehlikesi taşısa da tam olmalıdır. Zira sabır göstermen ve intikam 40 yıl geçse de gerçekleştirilir diyen çöl Araplarının sözlerini hatırlaman gerekir. Zira tasarladığım intikam bu kızların eğitimi tamamlanmadan gerçekleşemez. Ve seni iyice aydınlatmak için şunu da söyleyeyim ki, ölen Ecemiz Abriza'nın geride bıraktığı 100 yoldaşı ve her yandan haraç olarak gelen kadınlar dışında 360 cariyeyi de sahip olduğu halde Müslüman hükümdarın kadınlarla çiftleşmek için yine de büyük bir doyumsuzluğu vardır. İşte onun için bu eğiliminden yararlanarak onu öldürteceğim demiş. Bu sözleri işiten Kral Hardopios büyük bir sevinç duymuş ve felaketler anasını kucaklamış. Ve hemen İslam bilginlerinin ve güzel göğüslü ve bekaretlerine dokunulmamış genç kızların bulunması için emir vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Fakat 53. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, Kral Hardopios hemen İslam bilginlerinin ve göğsü dolgun ve bekaretlerine dokunulmamış genç kızların bulunması için emir vermiş. Bulunan bilginleri ağırlayıp ve armağanlar vermiş ve bunları büyük bir iyimserlikle kabul etmiş. Sonra da birer birer seçilmiş güzel genç kızlara onları teslim etmiş. Ve onlara bu genç kızlara büyük itinayla İslam eğitimi vermelerini önermiş. Aydın bilginler buna itaat etmiş ve kralın kendilerine yaptığı öneriyi aynen yerine getirmişler. Kral Hardopios'un durumu böyleymiş. Ömer'in nemana gelince, avdan döndüğü ve sarayına girip Abriza'nın kaçışını ve kaybolduğunu öğrendiği zaman buna çok üzülmüş. Ve kimsenin haberi olmadan sarayımdan bir kadın nasıl çıkabilir? Eğer ülkem de sarayım gibi korunuyorsa, gerçekten kaybımız hepimiz için yeri doldurulmaz boyutlara ulaşır. Bir başka sefer ava gittiğimde kapılarımı iyice korumam gerek diye haykırmış. Şah bu konuşmayı yaparken Şarkan da görevden dönmüş ve yanına geldiği babasından Abriza'nın ortadan yok olduğunu öğrenmiş. Şarkan da o günden sonra babasının sarayını görmeye tahammül edemediği kadar küçük Nusretüzzaman ve küçük Davil Mekan'ın Şah'ın büyük ilgi gösterdiği varlıklar oluşuna da dayanamamış. Gün geçtikçe kederi artmış ve öyle bir dereceyi bulmuş ki Şah ona ''Yüzün sararıp bedenin böyle zayıfladığına göre senin neyin var oğlum?'' diye sormuş. Şarkan da ona ''Ey pederim, çeşitli nedenlerden ötürü bu sarayda oturmam çekilmez hale geldi. Bu nedenle senden bir lütuf olarak geri kalan günlerimi gidip geçireceğim Bağdat'tan uzak bulunan bir kente beni vali tayin etmeni rica ediyorum.'' demiş. Sonra da usta şairlerden birinin şu dizelerini okumuş. ''Bence uzaklaşıp gitmek oturmaktan daha hoş olur. Böylece yitirdiğim tatlı dostu bana hatırlatacak şeyleri gözlerim görmeyecek ve kulaklarım işitmeyecektir.'' Bunu duyan Şah Ömer Ünneman, oğlu Şarkan'ın derdinin nedenlerini anlamış ve onu teselli etmeye çalışarak ona ''Ey çocuğum, istediğin yerine getirilecektir. Ve imparatorluğun en önemli eyaleti Şam olduğundan seni şu andan başlayarak Şam'a vali tayin ediyorum.'' demiş. Ve hemen saray katiplerini, ülkesinin tüm önemli kişilerini çağırtarak onların huzurunda Şarkan'ı Şam eyaletine vali tayin etmiş. Tayin kararnamesi oracıkta yazılmış ve resmen ilan edilmiş. O da yola çıkmak üzere gerekli her hazırlığı yapmış. Ana babasına ve son öğütlerini verdiği vezir Dendan'a veda etmiş. Daha sonra emirlerin, vezirlerin ve diğer ileri gelen kişilerin tebrik ve saygı göstermelerini kabul etmiş ve muhafızlarının başına geçerek Basra'ya ulaşıncaya kadar durmaksızın yolculuğunu sürdürmüş. Kent halkı onu davul zurnalarla, zil ve çığırtmalarla karşılamış. Onun uğruna kent süslenmiş ve aydınlatılmış ve halk biri sağda biri solda iki sıra halinde büyük bir mevkip oluşturarak kente girinceye kadar ona öncülük etmiş. Şarkan'ın durumu böyleymiş. Şah Ömer Ünneman'a gelince, valilik yapmak üzere Şarkan'ın Şam'a ulaşması için yola çıkmasından bir süre sonra, İki çocuğu Nusret ile Davil Mekan'ın bakımı ve eğitimi için görev almış bulunan bilginlerin ziyaretini kabul etmiş. Bu bilginler Şah'a, ''Ey efendimiz, size çocuklarınızın öğrenim ve çalışmalarını tüm olarak bitirdiklerini bildirmeye gelmiş bulunuyoruz. Artık onlar bilgeliğin ve nezaketin temel kurallarını, edebiyatı ve iyi davranış kuramlarını çok iyi biliyorlar.'' demiş. Bu haberi alan Şah Ömer Ünleman'ın duyduğu neşe ve keyiften yüreği ferahlamış ve bilginlere şahane armağanlar vermiş. Ve özellikle şimdi 14 yaşını doldurmuş olan oğlu Davul Mekan'ın gerçekten gittikçe nasıl yakışıklı ve zarif olduğunu ve hayranlık verici ve güçlü bir erkek olduğunu, aynı zamanda dinsel uygulamalara pek bağlı olduğu kadar merhametli ve fakirleri koruyucu olduğunu ve dünyada en çok bilginler ve şairlerle düşüp kalkmayı ve fıkıh ve Kur'an üstüne bilgili olan kimselerin topluluğunu aramayı yey tuttuğunu iyice anlamış. Bağdat'ın tüm halkı da onu seviyor ve Tanrı'dan onun hakkında kutsamalar diliyormuş. O sırada Irak'ın dört yanından gelerek yıllık hac görevlerini tamamlayıp Medine'den Allah'ın dua ve barışı üzerine olası peygamberlerin kabrini de ziyaret etmek için Mekke'ye gitmek isteyen hacıların Bağdat'a ulaştıkları bir vakitte bulunuluyormuş. Davil Mekan onların oluşturduğu kutsal kervanı görünce dindarlık duygusu canlanmış ve koşup babasını bularak ona ''Babacım, senden kutsal hac farizesini eda etmek üzere izin almaya geldim.'' demiş. Ama Şah Ömer Ünneman onu bundan vazgeçirmeye çalışmış ve izin vermeyi reddederek ona ''Sen daha çok gençsin oğlum. Ama inşallah gelecek yıl ben kendim de hacca gideceğim. Hiç kuşkun olmasın seni de yanımda götürürüm.'' demiş. Ama Davil Mekan bu süreyi çok uzun bulmuş ve ikiz kız kardeşi Nusret'in yanına koşmuş ve onu ibadet ederken bulmuş. Onun ibadetini bitirmesini bekleyerek sonra kendisine ''Ey Nusretüzzaman, hacca gitmek ve Tanrı'nın dua ve barışı üzerine olası peygamberin kabrini ziyaret etme arzusuyla yanıp tutuşuyorum. Bunun için babamdan izin istedim, bunu benden esirgedi. Bu durumda şimdi yanıma bir miktar para alıp gizlice, özellikle de babama haber vermeden hacca gitmek niyetindeyim.'' demiş. Bunu duyan Nüsetüzzaman da heyecanlanarak, "Allah senden razı olsun ama ne olursun beni de birlikte götür. Beni burada bırakma ve Tanrı'nın duası ve barışı üzerine olası peygamberin kabrini ziyaretten beni mahrum etme ey kardeşim," diye haykırmış. O da kız kardeşine, "Peki öyle olsun, gece olunca gel beni bul ve de özellikle kim olursa olsun hiç kimseye bundan söz etme," demiş. Böylece gece yarısında Nüset yatağından kalkıp tanınmamak için kendi yaşında ve boyunda olan kardeşinin kendisine vermiş olduğu erkek giysileriyle donanarak ve yanına bir miktar para alarak çıkıp saray kapısına doğru yollanmış. Orada kardeşi Davil Mekan'ı bulmuş. Kendisini iki deveyle bekleyen Davil Mekan onu görünce çökmüş develerden birine binmesi için ona yardımcı olmuş. Kendisi de ötekinin üzerine binmiş ve ayağa kalkıp yola koyulan develer, gecenin lütfu sayesinde hiç kimse onların farkına varmadan hacıların kafilesine katılmışlar. Ve Iraklılardan oluşan tüm kervan Mekke yoluna düşerek Bağdat'tan ayrılmış. Ve Allah onlara güvenlik nasip ettiğinden hepsi birlikte selametle kutsal Mekke'ye ulaşmışlar. Orada Davil Mekan ve Nüsset Arafat Dağı'na ulaşarak ve merasim gereğince kutsal görevlerini tamamlayarak neşe dolmuşlar. Ve Kabe'yi de tavaf ederek mutluluklarını bütünlemişler. Ama Mekke'yi ziyaretle yetinmeyip dinsel bağlılıklarını Tanrı'nın duası ve barışı üzerine olası peygamberin Medine'deki kabrini ziyaret etmek istemişler. Bunun üzerine hacılarının ülkelerine dönüşü söz konusu olduğunda Davil Mekan Nüsset'e, "Ey kardeşim, şimdi Tanrı'nın dostu İbrahim'in kutsal kenti, Yahudi ve Hristiyanların Jerusalem adını verdikleri Kudüs kentinde ziyaret etmek istiyorum," demiş. Nüsset de, "Ben de," demiş. Bunun üzerine bu konuda tam bir uyuma vardıktan sonra İbrahim'in kutsal kentine doğru yola çıkmakta olan küçük bir kervana katılmışlar. Oldukça zorlu bir yolculuktan sonra sonunda Kudüs'e ulaşmışlar. Fakat yolda Davil Mekan ve Nüsset üşüterek ateşli bir hastalığa kapılmışlar. Kız birkaç gün içinde iyileşmiş fakat Davil Mekan'ın hastalığı sürmüş ve durum gittikçe ağırlaşmış. Böyle olunca Kudüs'te hanlardan birinde bir oda kiralamışlar. Ve Davil Mekan hastalığın pençesinde kıvranarak bir köşede yatıp kalmış. Ve bu hastalık öylesine ağır biçimde sürüp gitmiş ki Davil Mekan sonunda tüm bilincini yitirmiş ve sayıklama durumuna gelmiş. Ve iyi yürekli Nüsset, kendisini teselli edecek ve yardımına koşacak kimseyi bulamadığı, yabancı bir ülkede böylece tek başına kaldığı için çok kuşkulu ve çok dertli olduğu halde onu bir an bile terk etmemiş. Hastalık henüz uzaklaşmadığı ve epeyce bir zamandan beri süre geldiğinden Nüsset son kaynaklarını da tüketmiş bulunuyormuş. Ve elinde tek bir dirhem bile yokmuş. Bunun üzerine handa gezginlere ayak hizmetleri gören çocuğa kendine ait giysilerinden birini vererek kendisine bir miktar para getirmesi için onu çarşıdaki tellallara göndermiş. Handaki hizmetçi de onun istediği şekilde görevini yerine getirmiş. Nüsset kardeşine bakabilmek için her gün bir eşyasını satarak bu yoldaki davranışını sürdürmüş ve en sonunda varlık olarak büründüğü eski giysilerinden ve kendisi ve kardeşinin yatak gibi kullandıkları eski bir hasırdan başka bir şeyi kalmamış. Bunun üzerine zavallı Nüsset bu denli yoksulluktan dolayı sessizce ağlamaya başlamış. Ama o akşam Allah'ın iradesiyle Davil Mekan kendine gelmiş ve biraz daha iyileştiğini duyumsamış ve kardeşine dönerek ona, "Ey Nüsset! Gücümün yeniden yerine geldiğini hissediyorum ve bir kuzu şiş kebabı yiyecek kadar da iştahlıyım," demiş. Nüsset ona, "Vallahi ey kardeşim, et satın almanın yolu nasıl olacak? Gidip hayır sahibi kişilerden sadaka dilenmeye bir türlü göze alamıyorum. Ama merak etme, yarın gidip zengin ve hatırlı kimselerin yanında hizmetçilik yaparım. Böylece gerekli parayı kazanırım ve bunu yaparken de beni kaygılandıran tek şey, seni bütün gün tek başına bırakacağımdır. Ama başka yolu var mı? Ey kardeşim, Yüce Tanrı'dan başka kuvvet ve güç yoktur. Ve ancak o bizi ülkemize geri gönderebilir," demiş. Ve Nüsset bu sözleri söyledikten sonra hıçkırıklarla ağlamaktan kendini alamamış. Böylece ertesi gün şafak vakti Nusret yataktan kalkmış ve başını handaki iyi yürekli bir debecinin kendilerine verdiği deve tüyünden eski bir kumaş parçasıyla örterek ve kardeşinin başını öperek ve gözyaşları içinde boynuna sarılarak tam olarak nereye gideceğini bilmeksizin ağlayarak hanı terk etmiş. Ve bütün gün dağ bir mekan kız kardeşinin dönmesini beklemiş. Ama gece olmuş, Nusret geri dönmemiş. Kardeşi bütün gece gözlerini kırpmadan beklemeyi sürdürmüş. Ama Nusret yine gelmemiş. Bunun üzerine davül mekan kız kardeşi için büyük bir korkuya kapılmış. Yüreği titremeye başlamış. Dahası iki gün hiçbir şey yemeden orada öylece kala kalmış. Bunun üzerine küçük odanın kapısına kadar sürünerek gelmiş ve hanın hizmetkarına seslenmiş ve sonunda ona sesini duyurabilmiş. Davül mekan ondan kendisine çarşıya ulaşıncaya kadar yardım etmesini rica etmiş. Bunun üzerine çocuk onu omuzlarına almış. Çarşıya kadar götürerek harap bir dükkanın kapalı kapısı önünde bırakarak oradan ayrılmış. Onu gören tüm yoldan geçenler ve çarşı esnafı yöresine toplanmışlar. Ve onu böyle aciz ve zayıf durumda görünce ona üzülüp acıyarak hayıflanmışlar. Dağ bir mekanda konuşma gücü bulamayarak aç olduğunu onlara işaretle anlatmış. Bunun üzerine çarşı esnafına başvurarak bakır bir tas içinde onun için aralarında para toplamışlar ve ona hemen yiyecek bir şeyler satın almışlar. Topladıkları para 30 dirhemi bulduğundan geri kalan kısmını hastanın yaralarına ne tarzda kullanabileceklerini tartışmışlar. Aralarında bulunan çarşının saygın kişilerinden biri onlara, en iyisi bu zavallı genç için bir deve kiralamak ve onu halifenin hayırlı düşüncesiyle kurulan hastaneye konulmak üzere Şam'a göndermektir. Çünkü burada sokakta bakımsız kalarak öleceği kuşkusuz demiş. Bu görüşe herkes katılmış. Ama gece bastırdığından sorunun çözümünü ertesi güne ertelemişler. Davül mekanı bir yana bırakarak elinin ulaşabileceği bir yere bir testiyle yiyecek bir şeyler koymuşlar. Ve çarşının kapanması dolayısıyla herkes hasta genç adamın bahtına çok acıyarak kendi evine gitmiş. Ve davül mekan kardeşi Nusret'in ne olduğunu da merak ederek gözünü kırpmadan bütün geceyi geçirmiş. Yorgun ve aç olduğu halde yiyeceği içeceği pek elini sürememiş. Böylece ertesi gün çarşının namuslu esnafı bir deve kiralayarak sürücüsüne "Ey deveci, bu hastayı devine bindirecek ve onu Şam'a götürüp hastaneye yatıracaksın ki iyileşebilsin" demişler. Deveci de onlara "Başım üstüne efendiler" yanıtını vermiş. Ama alçak herif kendi kendine de "Kudüs'ten Şam'a ölmek üzere bulunan biri nasıl taşınır?" diyormuş. Deveyi ıhtırıp yere oturtmuş ve hastayı hamuduna yerleştirmiş. Ve çarşı esnafının hayır dualarını alıp yularını çekerek devesini dehlemiş. Deve de kalkıp yola koyulmuş. Ama birkaç cadde geçer geçmez deveyi durdurmuş. Ve bir hamamın önüne gelmiş bulunduklarından yöresinin farkında olmayan davül mekanı hamamı ısıtmak üzere yığılmış bulunan odunların üzerine bırakmış ve hemencecik çekip gitmiş. Böylece hamamın külhancısı şafak vakti gelip işine koyulacakken kapının önünde sırt üstü ve kıpırdamadan yatan davül mekanı görünce onu ölü sanmış ve kendi kendine "Bu cesedi kim götürüp gömeceğine, kim böyle hamamın önüne atıvermiş?" demiş. Ve tam cesedi alıp kapının önünden taşımak üzereyken davül mekan bir hareket yapmış. Bunu gören külhancı, "Burada ölü falan yok. Hiç kuşkusuz bir esrar keş bu. Geceleyin gelip benim odun yığınımın üstüne atmış kendine" diye haykırmış ve "Hey sarhoş esrarcı, kalk bakalım" diye seslenmiş. Sonra eğilip yeniden aynı şeyleri yüzüne haykıracakken onun daha yüzünde tüy bitmemiş ve çehresinden geçirdiği hastalığın verdiği zayıflık ve çöküntüye karşın büyük bir seçkinlik ve güzellik taşıyan genç bir adam olduğunu anlamış. Bunu gören külhancı büyük bir acıma hissine kapılmış ve "Allah'tan başka güç ve kudret yoktur. İşte hasta ve garip bir genç adam olduğunu irkilmeden söyleyebileceğim birisi. Oysa Tanrı'nın duası ve barışı üzerine olası peygamberimiz bize acele karar vermekten sakınmamızı ve garip yabancılara karşı merhametli ve koruyucu olmamızı tavsiye eder diye haykırmış. Ve hamam külhancısı bir an bile kararsızlık göstermeden genç adamı omuzlarına almış ve evine dönmüş. Ve karısını görerek onu kendisiyle ilgilenmek üzere kadının ellerine teslim etmiş. Bunun üzerine külhancının karısı yere bir halı sermiş. Onun üzerine yepyeni ve temiz bir yastık koymuş. Ve hasta konuğu yavaşça yatırmış. Sonra mutfağa koşup ateş yakmış ve su ısıtmış. Sonra dönüp genç adamın ellerini, ayaklarını ve yüzünü yıkamış. Kendi bakımından külhancı da çarşıya gidip gül suyu ve şeker satın almış ve dönüp genç adamın yüzüne gül suyu serpmiş ve şeker karıp gül suyuyla kokulandırdığı şerbeti içirmiş. Sonra büyüyecek bir sandıktan yasemin çiçeği kokan tertemiz bir gömlek çıkarmış ve onu kendi eliyle bedenine giydirmiş. Bütün bunlar yapılıp bitince davül mekan bedenine bir ferahlığın yayıldığını ve tatlı bir meltem esmişçesine onu canlandırdığını hissetmiş. Anlatısının burasında Şehrazat şafak söktüğünü görmüş ve yavaşça sesini kesmiş. 6. ayrımın sonu, sayfa 76.